Ayrım 24, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 233. 1870, São Paulo, Nabucco. Herkes kara kölenin sırtından geçiniyor. Yalnızca kahve baronlarıyla şeker lordları değil, sıradan özgür Brezilyalılarda ne denli yoksul olurlarsa olsunlar, en az bir kara köle çalıştırmaktadırlar. Joaquim Nabucco bu inatçı hastalığı ateşli demeçlerle lanetliyor. Toprak sahipleri ve meslekten siyasetçiler yetiştirmiş bir aileden gelen Nabucco, toprak ve siyasal güç bir avuç ailenin elinde toplandığı ve bütün ülke kölelerin sırtına bindiği sürece Brezilya'nın çağdaş dünyaya adımını atamayacağını ileri sürüyor. Şair José Bonifácio, São Paulo Üniversitesi'nden kölelik karşıtı bir grubun başındadır. Nabucco'nun yanı sıra Castro Alves, Ruy Barbosa ve Luis Gama gibi parlak konuşmacılar da onunla birlikte çalışıyorlar. Luis Gama Bahia'da kendi öz babası tarafından satılmış, sonra bir yolunu bulup kaçarak köleliğe karşı isyan bayrağı açmıştır. 1870, Buenos Aires, Kuzey Barrio. Mavi bintan giymiş bir atlı tehlike uyarısı olan boruyu öttürüyor. Nal şakırtıları, çan şamatası, sokakta birbirlerini çiğnercesine kaçışanlar. Yeni tramvay raylarının üzerinden saatte 6 kilometrelik çılgın hızıyla kalkmış gelmekte. Buenos Aires gazetelerinden biri her gün tramvay kurbanları için bir köşe ayırmaya söz veriyor. Tramvay hatır için birkaç kişi öldürmeyi başarıyorsa da kısa sürede onun cinayetlerinden kimse söz etmez oluyor. Buenos Aires'i sarı humma işgal etmiş, günde 300 can almaktadır. Bunca yoksulu gömecek yer olmadığı için Chacarita mezarlığı ve Kuzey Barrio ortaya çıkıyor. Çünkü zenginler geleneksel kalelerinden Palas Pandras kaçıyorlar. Plaza de Mayo'nun güneyine düşen 10 sokaklık bölge oldum olası bütün Arjantin'in kaderini saptamış ve her zaman Arjantin'i sömürerek semirmiştir. Café de Paris'te politika yapan beyefendilerle, London Store mağazasında alışveriş eden hanımefendiler şimdiye kadar hep bu bölgede otura gelmişlerdi. Şimdi ise sarı humma onları kovuyor. Çöplükler ve bataklıklarla sarılı olan sivrisinek yuvası, afet mayası alçak semtte kimsenin gözünün yaşına bakmadan karnını doyuruyor. Kaçışın boşalttığı konaklar kondulaşıyor. Eskiden tek bir ailenin yaşadığı yere şimdi 200 aile sığışmaya çalışacaktır. Irmak kıyılarına yayılmış olan bu kent müthiş büyümüş. Birkaç yüzyıl önce Buenos Aires unutulmuş, hüzünlü bir köydü. Şimdi burada yarısı başka ülkelerden gelme 180 bin kişi yaşıyor. Yapı ustaları, çamaşırcı kadınlar, kunduracılar, gündelikçi işçiler, aşçılar, gece bekçileri, marangozlar ve ticaret rüzgarlarının Akdeniz'den üfürmüş olduğu başkaca yabancı kişiler. 1870 Paris, Lautréamont 24 yaşında. Konuşma özürlüydü ve durduk yerde yoruluverirdi. Gecelerini piyano başında notalarla sözcükleri örerek geçirir ve sabah olduğunda gözleri kan çanağına dönerdi. Isidor Ducas, hayali Lautréamont kontu ölmüştür. Montevideo savaşı sırasında doğup büyüyen, ırmak denize sorular soran o çocuk bir Paris otelinde öldü. Yayımcısı onun kantolarını kitapçı dükkanlarına yollamaya cesaret edememişti. Lautréamont bitleri ve kulağın paraları öven şiirler yazmıştı. Şarkılarını genel evlerin kırmızı fenerlerine ve kanı şaraba yeğleyen böceklere söylemişti. Bizleri yaratmış olan sarhoş tanrıyı azarlamış, dişi bir köpek balığının dölü olmanın insanlığa yeğ olduğunu ileri sürmüştü. Uçurumdan aşağı atıvermişti kendini. Sırasında delirmeyi ve güzelleşmeyi de bilen bir leş parçası. Ve dibe inerken yırtıcı imgeler, şaşırtıcı sözcükler keşfetmişti. Yazdığı her sayfa yırttığınız zaman çığlık koparır. 1871 Lima, Juana Sanchez. Yıkım saçan Melgarejo sonunda düşmüştür. Kızılderililerin taşa tutması üzerine Bolivya'dan kaçmış, şimdi Lima'nın teneke mahallelerindeki bir kovukta sürgününün çilesini dolduruyor. Gücünün elinde kalan tek simgesi o kan kızılı ponçosudur şimdi. Kızılderililer atı Holofernes'i öldürüp kulaklarını kestiler. Melgarejo gecelerini Sanchez ailesinin evinin önünde uluyarak geçiriyor. O hüzünlü Davudi sesi duyulduğu zaman Lima'yı bir titreme alıyor sanki. Ama Juana kapıyı açmıyor. Saraya geldiğinde Juana 18'indeydi. Malgarejo onunla 3 gün 3 gece kapandı. Muhafızları çığlıklar, tokat şaklamaları, homurtu ve iniltiler duydular. Ama kulaklarına tek bir konuşma sesi gelmedi. 4. gün Melgarejo odasından çıktı. Ordum kadar seviyorum onu. Şölen masası sunağa dönüştürüldü. En ortada mumlarla çevrili Juana çırılçıplak duruyordu. Bakanlar, piskopos ve generaller onun güzelliğine saygı sundular. Melgarejo elindeki alevli konyak kadehini kaldırıp bir hayranlık şarkısı okumaya başlayınca hepsi diz çöktüler. Saçlarından başka giysisi bulunmayan Juana mermer bir heykel gibi dimdik gözlerini indirmiş uzaklara bakıyordu. Ve hiçbir şey söylemiyordu. Juana hiçbir şey söylemiyordu. Melgarejo sefere çıktığı zaman onu La Paz'daki bir manastıra kapadı. Sonradan onu saraya kucağında getirdiği zaman da Juana hiçbir şey demedi. Her gece kız oğlan kız, her gece erkeği için yeniden doğan bir kadın. Melgarejo Kızılderililerin ortak topraklarına el koyup ona 80 ayrı mülk, ailesini de bütün bir il verdiği zaman da Juana hiçbir şey demedi. Juana şimdi de hiçbir şey demiyor. Lima'daki köşkünün kapısını sımsıkı demirlemiş, ne kendini gösteriyor ne de Melgarejo'nun umarsız kükremelerine karşılık veriyor. Zahmet edip sen asla sahip olamadın bana, ben orada değildim bile demiyor. Melgarejo kapıyı yumruklarıyla gümbürdeterek ağlıyor, höykürüyor. Bu karanlıkta bu kadının adını haykırırken yediği 2 kurşunla ölüyor. 1873 Tempu Kampı, Mambiler. Zenciler meşalelerle öteki ışıkların altında pırıl pırıl kıvrılıp bükülüyor, sıçrayıp dönüyor ve zevk ve acıdan uluyarak tanrılarla konuşuyorlar. New York Herald gazetesinin muhabiri için bu akla sığmaz bir şeydir. Tıpkı Küba'nın sonsuz bir yaz sırasına birden hepsi bir arada geliveren mevsimleri gibi. Aynı ağacın bir dalı yeşillikten çatlamak üzereyken bir başka dalının sararmış can çekiştiğini ayrımlayınca gazeteci şaşkınlıktan gözlerini kırpıştırıyor. Burası Doğu Küba ormanlarındaki Mambi elidir. Eskiden Kongo yöresinde Bambi sözcüğü eşkıya ya da isyancı anlamına gelirmiş. Ama bu adada Mambi kişiliğini yeniden bulmak için dövüşen köledir. Özgürlükçülerin ordusuna katılmazdan önce Mambiler dağlarda yaşayan kaçak kölelermiş. Gazeteci bir hesap yapıyor. 5 yıllık sömürge savaşı 80 bin İspanyolun hayatına mal olmuş olsa gerektir. Birçok asker hastalıklara ve kurşunlara kurban olmuş. Mambi palaları bunlardan daha bile çoğunu haklamış. Savaş şeker fabrikalarını dışarıdan gelen saldırılara karşı siyahilerle silahlandırılmış kalelere döndürmüş. Yarı çıplak partal Mambilerin bu kampında her şey paylaşılmaktadır. Gazeteci kahve bulamadığı için şurupla tatlandırılmış su içiyor ve birkaç günün sonunda tatlı patates ve hutia, ağaç ve kaya kovuklarından tutulan ve eti herkesçe yenen küçük bir hayvan, eti yemekten gıda getiriyor. Bu savaş sonsuza dek sürebilir diye yazıyor. Burada yakınlarda su kaynağı yoksa insana liyanalar su vermekte, ağaçlarda meyve, hamak ve sandalet sağlamaktadır. Yaraları iyileştiği sırada oturup laflamak, birbirlerine fıkra ve öykü anlatmak isteyenler için de serin, rahat gölgelikler. 1875 Mexico City, Marti. Geçenlerde Havana'da kısa ömürlü olmaya yazgılı 2 gazete, Aksak Şeytan ve Özgür Vatan, çıkarmaya başladığında bıyığı uçlarının sivriliğini yitirdi. Ve o bir İspanyol kolonisi olan Küba'nın bağımsızlığını istediği için hapse ve zorunlu çalışmaya mahkum edildi. Daha eskiden genç bir çocukken Shakespeare'i çevirmek istemiş, sözcükleri ateşe vermiş, dar ağacında asılan kara bir kölenin karşısında öç yemini etmişti. Daha ilk yazdığı şiirlerde bile bir gün Küba'da Küba için öleceğini bilmişti. Hapisten sürgüne yolladılar onu. Bileklerindeki pranga izleri geçmiş değildir. Bir İspanyol sömürge askerinin oğlu olan bu gençten daha vatansever bir Kübalı yoktur. Ne de dünya karşısında hep şaşkın ve kızgın olan bu meraklı sürgünden daha çocuksu biri. Meksika'da öğrencilerle işçilerin ortaklaşa düzenlediği toplantılara ilk katıldığında Jose Marti 22 yaşındadır. Şapka üretimcileri greve gitmişlerdir. Kardeşlik ve Bağlılık adındaki kuaför dernekleri, kitap ciltçilerinin kardeşlik derneği, matbaa dizgicileri, terziler ve entelektüeller. Fikir işçileri onları desteklemektedir. Aynı zamanda 3 tıp öğrencisinin okuldan atılması üzerine ilk üniversite boykotu baş gösterir. Marti şapka üretimcileri yararına konserler düzenler ve yazılarında öğrencilerle işçileri Meksika sokaklarında bayramlıklarını giymiş kol kola yürüdüklerini anlatır. Bu coşkulu genç insanlar haklı diye yazar ama haksız olsalar bile severdik onları. 1875 Fort Sill, Güney'in son Buffalo'ları. Beyaz adam Kansas'tan geldiği zaman güney ovaları otlar gibi üreyip çoğalan buffalolarla döşeliydi. Şimdi rüzgarlarda çürük kokusu var. Çayırlarda derileri yüzülmüş buffalolar yatıyor. Doğu Avrupa'ya milyonlarca deri yollanmış. Buffalo'nun soyunun kurutulması yalnızca para getirmekle kalmıyor. General Sheridan'ın açıkladığı üzere kalıcı bir barış kurmanın ve uygarlığın ilerlemesine fırsat tanımanın biricik yolu da sayılıyor. Kiowa ve Comanche kızılderilileri şimdi kapatıldıkları Fort Sill bölgesinde buffalo bulamıyorlar. Boş yere güneş tanrısına danslar adayarak av bereketi diliyorlar. Federal hükümetin karneye bağladığı acınacak kadar az yiyecekle yaşamalarına olanak yok. Kızılderililer uzaklara, güney ovalarında buffaloların yaşadığı tek köşe olan Paolo Dura kanyonuna kaçıyorlar. Burada yiyecek ve gereksedikleri başka her şeyi buluyorlar. Derilerden çadır, battaniye ve giyecek yapıyorlar. Kemiklerden kaşık, bıçak, okucu, sinir ve kaslardan ip ve ağ, idrar keselerinden su testisi. Çok geçmeden toz ve barut bulutları arasında askerler sökün ediyor, çadırlarla erzakı yakıyor, yüzlerce at öldürüyor ve kızılderilileri sürü halinde yine eski kamp alanına götürüyorlar. Birkaç Kiowa kaçmayı başarıyor, otluk çayırlarda oradan oraya dolaşıyorlar, açlığa yenik düşünceye kadar. Fort Sill'e gidip teslim oluyorlar. Orada askerler onları bir ağıla kapatıyor ve önlerine her gün çiğ et parçaları atıyorlar. Ötelerin içine. Güneydeki son sürünün buffaloları bir toplantı düzenliyorlar. Görüşme çok sürmüyor. Söylenecek her şey söylenmiştir ve gece sürmektedir. Buffalolar kızılderilileri artık koruyamayacaklarını biliyorlar. Irmağın üzerinde gün ağarırken bir Kiovalı kadın son buffalo sürüsünün sislerin içinden geçip gittiğini görüyor. Önder ölçülü adımlarla yürümekte, peşi sırada dişiler, buzağılar, hayatta kalmış az sayıdaki erkek buffalo gitmektedir. Scott Dağı'nın eteğine vardıklarında bir an başları eğik kıpırtısız duruyorlar. Sonra dağ ağzını açıyor ve buffalolar içeri giriyorlar. Orada içeride dünya yemyeşil taptaze. Buffalolar içeri girmiştir. Dağ ağzını kapatıyor. 1876 Little Bighorn, oturan boğa. O konuştuğu zaman sözcükler ne yorulur ne de düşer. Artık yalan söylenmesin diyor. 8 yıl önce Birleşik Devletler hükümeti imzaladığı resmi bir anlaşmayla Sioux kabilesine dünyalarının merkezi, savaşçılarının tanrılarla konuştuğu yer olan Black Hills bölgesinin temelli onların olacağını garanti etmişti. 2 yıl önce bu topraklarda altın bulundu. Geçen yıl hükümet Sioux'lara kayalıklarıyla ırmaklarında madencilerin altın aradığı topraklarından çıkmalarını buyurdu. Konuştuklarım yeter, artık yalan söylenmesin. Oturan boğa, reislerin reisi, ovaya binlerce savaşçı toplamıştır. Sioux'lar, Cheyenne'ler, Arapaho'lar, oturan boğa 3 gün 3 gece dans etmiştir, gözlerini güneşe dikmiştir, bilinecekleri bilmektedir. Şafaktan önce uyanıyor, çıplak ayaklarını çiğlerle ıslatıp toprağın yürek vuruşunu hissediyor. Şafakta gözlerini tepelerin ardına çeviriyor. General Custer oradan geliyor işte. 7. Süvari Bölüğü oradan geliyor. 1876 Little Bighorn, Kara Geyik. Sesleri 9 yaşındayken duymuştu. Biliyordu ki hepimiz bacakları, kanatları ve kökleri olanlar aynı Güneş Baba'nın ve bizi emziren aynı Toprak Ana'nın çocuklarıyız. Sesler ona Sioux topraklarının orta göbeğine dikilmiş olan kutsal değneğin hayat ağacının üstünde çiçekler açtıracağını ve bir fırtına bulutuna binerek kuraklığı yok edeceğini söylemişlerdi. Savaş ve acı haberleri de vermişlerdi ona. 10 yaşındayken ilk olarak bir beyaz adam gördü. Adamcağız hasta olsa gerek diye düşündü. Karagöyük 13 yaşında, Little Bighorn ırmağında yıkanırken yükselen bağırışlar askerlerin yaklaştığını bildiriyor. Karagöyük bir tepeye tırmanıyor. Oradan bakınca at nalları ve haykırışlarla dolu koskocaman bir toz bulutu ve bulutun içinden 4 nala koşup çıkan boş eğerli bir sürü at görüyor. 1876 Little Bighorn, Custer. Birlikte barış çubuğu içtikleri sırada Cheyenne'lerin reisi Kara Kazan onu uyarmıştı bu konuda. Custer verdiği sözlerden dönerse ölecekti ama Kızılderililer onun derisini yüzerek ellerini kirletmeyeceklerdi. Sonradan Custer o kamp yerini ateşe verip kül etmiş ve reis Kara Kazan alevler arasında kurşunlarla delik deşik olmuştu. Şimdi ise General George Armstrong Custer, Kızılderililerin Little Bighorn Irmağı'nın kıyısında silip süpürdükleri 7. Süvari Alayı'nın verdiği ölülerden bir tanesidir. Custer o altın saçlarını bir gece önce kazıtmış, düzgün kafasında hiçbir kırık görülmüyor. Yüzünde de yenilgi nedir bilmemiş olan adamların o biraz aptal ifadesi var. 1876 War Bonnet Deresi, Buffalo Bill. Little Bighorn'daki yenilgiden kısa bir süre sonra bir avuç asker bir dere kıyısında kamp kurmuş olan Cheyenne'lere baskın yapıyorlar ve dövüş sırasında reis Sarı El ölüyor. Olay yerine ilk gelen Buffalo Bill'dir. Bıçağının bir vuruşuyla Cheyenne reisinin kafasının derisini yüzüyor ve atını 4 dala kaldırarak ta uzaklardaki kentlerin tiyatro sahnelerine ulaşıyor. Batı'nın tarihçesi gittikçe bir sahne gösterisine dönüşmektedir. Çatışma daha sona ermeden Buffalo Bill bu epik marifetini Philadelphia, Baltimore, Washington ve New York sahnelerinde satışa çıkarmıştır. Hınca hınç seyirci kitlelerinin karşısında kollarını, Custer'ın anısını canlandırıp öcünü alırcasına kaldırıyor. Bir elinde bıçağı beliriyor, öteki elinde ise kana boyalı, üstünden bir avuç rengarenk tüy sarkan, derisi yüzülmüş bir kelle tutuyor. Kahramanımız iyice süslü bir Meksika kostümü giymiştir. Belinde bir çift revolver, omzunda 15 atımlık Winchester tüfeği. Çok geçmeden bu tablo ülkenin her yerinde 10 sente satılan ucuz kovboy romanlarının kapaklarını süsleyecektir. Kovboyların en ünlüsü Buffalo Bill ömründe bir inek bile gütmüş değildir. Batının kazanılmasının yaşayan simgesi, ölümsüz üstün adam, ününü Kızılderililerle Buffalo'ları haklayarak ve durmadan kendi cesaret ve nişancılığını överek kazanmıştır. Buffalo Bill adını ona Kansas Pasifik Demiryolu hesabına çalıştığı sırada takmışlardı. Kendisi kadınların engellemesi yüzünden kısıtlanmakla birlikte 1,5 yıl içinde 4280 kurşun sıkarak 4280 buffalo öldürdüğünü anlatıyor. 1876 Mexico City giriş. General Santa Anna 11 kez Meksika başkanı olmuştu. Ülkeyi bölük bölçük satarak köpeklerle atları ve pencereleri vergilendirerek generallerinin bağlılığını satın alırdı. Yine de kaç kez dilenci kılığında saraydan kaçmak zorunda kalmıştı. Gerçi savaş yitirmekte uzmanlaşmıştı ama onu şahlanmış at üstünde kılıcını kaldırmış gösteren bir sürü bronz heykelini diktirmiş ve çıkardığı bir emirle yaş gününü ulusal bayram ilan etmişti. Sürgünden döndüğünde bütün dostları ölmüş bulunuyordu, düşmanları da öyle. Santa Anna koltuğunun altında her zaman bir dövüş orozuyla rahat koltuğuna gömülüyor ve eski madalyaları parlatıp takma mantar bacağını kaşıyordu. Kördü ama kapısına arabalar dolusu devlet başkanı ve prensin geldiğini görüyordu. Sağırdı ama halk yığınlarının huzura kabul edilmek, bağışlanmak, iş bulmak için yalvarıp yakararak geldiğini duyuyordu. "Bekleyin!" diye bağırıyordu Santa Anna. "Susun be!" diye bağırıyordu. Son kalan uşağı onun ıslanan pantolonunu değiştirirken. Şimdi onu Vergara sokağındaki hep boş duran ipotekli evinden alıp mezarlığa götürüyorlar. Tabutun önü sıra yürüyen horozlar insanlara dik dik bakarak kavga aranmaktalar. 1877 Guatemala City, uygarlaştırıcı. Guatemala Başkanı Justo Rufino Barrios gözlerini yumuyor ve manastırların sessizliğini, bir demiryolu ve buhar makinesi şamatasının bozduğunu duyuyor. Dünya pazarlarında sentetik kumaş boyalarına set çekmenin yolu yoktur. Ve Guatemala'nın sattığı böcek ve çivit boyalarını artık kimse almamaktadır. Kahvenin zamanı gelmiştir. Pazarlar kahve istiyor. Kahve de toprak ve işçi, tren yolu ve liman. Ülkeyi çağdaşlaştırmak için Barrios asalak keşişleri sınır dışı ediyor. Kilisenin uçsuz bucaksız mülklerine el koyuyor ve bunları en yakın dostlarına veriyor. Aynı zamanda kızılderili topluluklarının mülklerini de kamulaştırıyor. Ortak mülk yöntemi resmen yasaklanıyor, hizmet zorunluluğu getiriliyor. Kızılderili vatandaşı ulusla bütünleştirmek amacıyla liberal hükümet kızılderiliyi yine kahve çiftliklerinde serf yapıyor. Zoraki hizmete dayalı sömürge sistemi geri geliyor. Askerler çiftlik çiftlik dolaşarak kızılderili dağıtıyorlar. 1879 Meksiko City, sosyalistler ve kızılderililer. Acama söylemek zorundayız. Bunu Albay Alberto Santa Fe söylüyor. Tlatelco hapishanesinden. İspanyolların zamanında kızılderililer daha mutluydu. Bugün böbürlenerek özgür olduklarını söylüyoruz ama onlar birer köle. Texmelucan Vadisi'nde bir kızılderili ayaklanması başlatmış olan sosyalist Santa Fe'ye göre Meksika'nın dertleri halkın yoksulluğundan kaynaklanıyor. Bu yoksulluksa toprağın birkaç elde toplanmış olmasına ve endüstrinin bulunmayışına. Çünkü kendimiz yapabilecekken her şeyi dışarıdan alıyoruz. Santa Fe kendi kendine soruyor. Bağımsızlığımızı yitirip bir Kuzey Amerikan kolonisi olmak mı ye bizim için, yoksa bizi yıkmış olan sosyal düzeni değiştirmek mi? Sosyalist gazetesinde Juan de Mata Rivera'da Kızılderililerin sömürgelik zamanında daha iyi durumda olduklarını ileri sürüyor ve topraklarının onlara geri verilmesi gerektiğini söylüyor. Şiddet ve alçaklığın meyveleri üzerinde hırsızlara hak tanıyan bir yasa yoktur. Aynı günlerde Sierra Gorda Campesinoları kendi sosyalist planlarını yayımlıyorlar. Açgözlü yırtıcı büyük mülkleri ve kızılderiliği mülk sahibinin emrine vermiş olan hükümeti bütün kötülüklerin kökeni olarak görüyorlar. Hasiendaların birer ilçeye dönüştürülmesini ve işlenen toprakla suların, orman ve çayırlıkların ortak kullanımının yeniden benimsenmesini istiyorlar. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 243.